Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre, 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yücel'e hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 14 İsvend 1399 Hicri Kameri 20 Recep 1442 ve miladi 4 Mart 2021 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Halk Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Sayın Abdülmenaf Kıran ile Türkiye'de yeni anayasa meselesi üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İran'dan müze seyahati, İslam açısından çocuklar ve ergenlerin talim ve terbiyesi ve Yaşam Anahtarları isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Ruhani Eko Liderler Zirvesi'nde bir konuşma yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların son bulması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Ruhani, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın siyasi oyunların yeri olmadığını söyledi. İran kaçtı karar tasarısı, Ajans Yönetim Kurulu'nun gündeminden çıkarıldı. Son 24 saatte korona salgınından dolayı İran'da 78 kişi hayatını kaybetti. Ve Yemen ordusu ve halk güçleri mağlubun büyük bir kısmını işgalden kurtardı. Şimdi haberler.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eko Liderler Zirvesi bugün sanal ortamda 10 üye ülkenin devlet başkanlarının katılımıyla başladı. Zirvede İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani konuşma yaptı. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesinde konuşan Ruhani, Amerika'nın Bercam nükleer anlaşmasını çiğneyen taraf olduğunu ve yaptırımları kaldırarak nükleer anlaşmaya dönme sorumluluğu olduğunu söyledi. Uluslararası camianın son 4 yılda Amerika'nın İran aleyhindeki yasa dışı tutumu ve ekonomik savaşına şahit olduğunu ve zalimce yaptırımların İran devleti ve milletine telafisi mümkün olmayan hasarlar verdiğini ifade eden Ruhani, İran'ın akılcılığı ve ileri görüşüyle Amerika'nın çiğnediği ve yok olması için çaba sarf ettiği anlaşmanın ayakta kaldığını söyledi. Amerika'nın Bercam'a dönmesi ve yaptırımları kaldırması durumunda İran'ın buna yanıt vereceğini belirten Ruhani, Amerika'nın Bercam'a dönme yolunun belli olduğunu ve bu konuda azimli olmaları durumunda müzakereye bile ihtiyaç olmadığını söyledi. Amerika'nın İran aleyhinde izlediği siyasetin sonuçsuz kaldığını ifade eden Ruhani, İran milletinin ağır ekonomik baskılara rağmen iç imkanlarına dayanarak büyük başarılar elde ettiğini ve bunun örneğinin COVID-19 aşısının yapımı olduğunu söyledi. İran'ın Covid aşısı konusunda Ekonomik İşbirliği Örgütü ECO üyeleriyle işbirliğine hazır olduğunu ifade eden Rouhani, İran'ın ayrıca korona sonrası dönem için ECO bölgesinin yapacakları ve atacakları temeller için işbirliğine hazır olduğunu söyledi. ECO'nun İran'ın bölgesel ve komşuluk politikalarında önemli önceliklerinden olduğunu da ifade eden Rouhani, ECO bölgesinin büyük insani, doğal, enerji, özel sektör ve ulaştırma kapasitelerine de sahip olduğunu söyledi. Yüksek kapasiteye ve altyapıya rağmen bölge için ticaret hacminin %10'un altında olmasının kabul edilemez olduğunu da ifade eden Rouhani, ECO tarafından onaylanan programların uygulanmasına odaklanmak gerektiğini söyledi. Rouhani, İran'ın coğrafi konumunu özellikle transit konusunda ECO ülkeleriyle işbirliğine hazır olduğunu belirtti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi'nde İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların son bulmasını istedi. Erdoğan yaptığı konuşmada İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımların son bulması, bölgemizin ekonomik refah ve istikrarına katkı sağlayacaktır dedi. Erdoğan konuşmasında COVID-19 hastalığına işaretle bu küresel felakete karşı mücadele ancak güçlü dayanışma, bölgesel ve uluslararası işbirliğiyle kazanabiliriz. Alınan zaruri kısıtlayıcı tedbirlerin şeffaf, orantılı ve geçici niteliği şüphesiz ortak ticaretimiz açısından isabetlidir ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanı 17 yıldır uygulamaya konamayan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması'nın vakit kaybedilmeden yürürlüğe girmesi faydalı olacaktır diye konuştu. Çin'in kuşak ve yol girişimini önemli bulduğumuzu, kazan kazan temelinde bu girişimi desteklediğimizi ifade etmek istiyorum diyen Erdoğan, 2025 vizyon belgesinde öngörülen projelerin finansmanında kullanılmak üzere vizyon fonunun kurulmasını destekliyoruz dedi. Bundan sonra önceliğimiz Karabağ'da güvenlik ve istikrarın tesisine yardımcı olmaktır diyen Erdoğan, 30 yıllık işgalin tahribatını birlikte gidermektir dedi. 1985 yılında Türkiye, İran ve Pakistan tarafından kurulan kalkınma için Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ECO, 1992 yılında Orta Asya Cumhuriyetleri ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ni de kapsayacak şekilde genişlemiştir.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani bugün İçişleri Bakanlığı'nın ulusal projelerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın siyasi oyunların yeri olmadığını belirtti. İran ile ajans arasındaki yakın işbirliğine dair Cumhurbaşkanı Rouhani, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı onlarla işbirliği yaptığımızı iyi biliyor ve raporlar da bunu gösteriyor dedi. Rouhani, İran'da dost olduğunu iddia eden bazıları İran'a karşı bir plan arıyorlar. Bunu yapmamalarını tavsiye ediyorum ve ajansa da İran ile işbirliğimizi bozmamasını tavsiye ediyorum ifadesini kullandı. İngiltere, Almanya ve Fransa'ya seslenen Rouhani şunları kaydetti. 3 Avrupa ülkesi ajansın siyasi oyunların yeri olmadığını anlamalıdır. Siyasi oyunları bir kenara bırakın çünkü bu kurum bir teknik çalışma yeridir. Geçtiğimiz haftalarda ajans ile iyi bir anlaşmaya vardık. Ajans ile teknik alandaki çalışmalarımızın devam etmesine izin verin. Cumhurbaşkanı Rouhani, İran'ın nükleer faaliyetlerinin %100 barışçıl olduğuna da vurgu yaparken, ajansın ülkede kolayca işini yapmasını istiyoruz. Amerika yaptırımları kaldırdığı takdirde ajans müfettişleri yasalar çerçevesinde sorunsuz bir şekilde denetleme işlemini de yapabilir diye konuştu. Amerika'ya hitap eden Rouhani, diplomasiyi engelleyen şey uyguladığınız yaptırımlardır. Zaman kaybetmeyin. Zaman kaybetmenin hiçbir kimseye faydası olmaz. Kaçırılan fırsattan doğrudan Amerika sorumlu olacaktır dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran karşıtı karar tasarısının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun gündeminden çıkarıldığını duyurdu. Dışişleri Sözcüsü Hatipzade, Tahran, Viyana, 3 Avrupa ülkesiyle Ajans Yönetim Kurulu'na üye ülkelerin başkentlerinde yürütülen yoğun diplomatik çabalar ile birlikte Çin ve Rusya'nın destek sağlamasıyla İran ile ilgili karar tasarısı yönetim kurulu toplantısının gündeminden çıkarıldı dedi. Bugünkü gelişme İran ve ajans tarafından açılan diplomasi yolunu sürdürebilir ve nükleer anlaşmayı imza atan ülkelerin yükümlülüklerinin tam olarak uygulanması için zemin hazırlayabilir diyen Hatipzade, tüm tarafların sağlanan fırsatı değerlendirmesini temenni etti. Ajans Yönetim Kurulu'nun 3 aylık toplantısı 1 Mart'ta Viyana'da 35 üye ülkenin katılımıyla başlamıştı. Amerika yönetimi Ajans Yönetim Kurulu toplantısında Fransa, Almanya ve İngiltere'nin desteğiyle İran'ın ek nükleer denetimleri askıya aldığı için Tahran aleyhinde bir karar çıkarmaya çalışıyordu.
Avrupa Birliği Trokya'sının İran aleyhine Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yönetim kuruluna sunmak istediği tasarıdan vazgeçmesi ardından İran'ın temsilcisi akılcılığın zafer kazandığını söyledi. İran'ın Viyana'da bulunan uluslararası kurumlarda temsilcisi Kazım Garibabadi, geniş diplomatik çabalar sonucunda İran aleyhinde yönetim kuruluna sunulmak istenen tasarı sürecinin durdurulduğunu söyledi. Garibabadi siyasi sahiplerle ve ajansı suistimal ederek pazarlık için yapılan ilanları eleştirirken, ajans üyesi ülkeleri, başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin gereksiz gerginlikleri önlemek ve diplomasiye fırsat vermek için tedbirleri ve çabalarını da memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaparak son 24 saat zarfında 78 vatandaşın daha koronadan hayatını kaybettiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı. COVID-19 salgınında son 24 saatte 78 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 8404 yeni vaka tespit edildiğini belirten Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 60.431'e, vaka sayısının da 1.665.103'e çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 3760'ının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, bugüne kadar iyileşen hasta sayısının da 1.420.958'e ulaştığı bilgisini paylaştı.
İran Hava Yolları Sözcüsü Muhammed Hasan Zeybaş, Ermenistan'a ait Boeing 737 uçağının İran hava sahasında kaybolduğuna dair iddiayı tekzip etti. Yetkili Fars Haber Ajansı'nın yaptığı açıklamada İran hava sahasından geçerken Ermenistan'a ait Boeing 737 uçağının pilotunun uçakta teknik arıza yaşandığına dair talebi üzerine Tahran Mehrabad Havalimanı'na iniş yaptığını kaydetti. Zeybaş, Ermeni teknik grubunun Mehrabad'da uçaktaki teknik arızayı gidermeye çalışmakta olduğuna işaretle Ermenistan Hava Yolları'nın isteği üzerine İran Hava Yolları'nın da arızanın giderilmesi için yardım etmekte olduğunu, uçak hazırlandıktan sonra hemen havalanacağını kaydetti. İranlı yetkili uçakta yolcu bulunmadığını da sözlerine ekledi. Bazı Ermeni haber kaynakları da bu ülkeye ait bir uçağın İran semasında kaybolduğunu ileri sürmüştü.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknoloji İşlerden Sorumlu Yardımcısı Sorna Sattari, İran'ın tüm teknolojik alanlarda Suriyeli girişimcilere eğitim vermeye ve bu bağlamdaki deneyimlerini paylaşmaya hazır olduğunu belirtti. İran Cumhurbaşkan Yardımcısı Sorna Sattari bugün Suriye Ticaret Odası Başkanı Muhammed Ebulhuda Ellaham ile bir araya gelerek iki ülke arasında teknolojik ve mali münasebetlerin geliştirmesi hakkında görüş teatisinde bulundu. Sattari İran'da genç, aktif ve çalışkan girişimci kuşağın oluştuğuna işaretle bunların uluslararası faaliyet yaptığını kaydetti. Suriye Ticaret Odası Başkanı da görüşmede iki ülke arasında ticari ve mali münasebetleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak hedefinde olduklarını vurguladı.
Arap Birliği Dışişleri Bakanları Kahire toplantısında İran'a ait 3 ada ile ilgili temelsiz iddialarını yenilediler. Arap Birliği Dışişleri Bakanları bugün Kahire'de düzenlenen 151. toplantıda İran'ın Bu Musa, Büyük Tom ve Küçük Tom ile ilgili temelsiz iddialarını yinelerken, bu adaların Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait olduğunu iddia ettiler. İran İslam Cumhuriyeti defalarca Fars Körfezi'ndeki söz konusu 3 adanın kendi topraklarının ayrılmaz parçası olduğunu belirtirken, bu bağlamdaki iddia ve yalanların tarihi gerçekleri değiştiremeyeceğini vurgulamıştır. Birleşik Arap Emirlikleri söz konusu 3 adının Birleşmiş Milletler belgeleri uyarınca İran'ın ayrılmaz toprakları olduğu belirtildiği halde boş iddiasını tekrarlıyor.
İran, Afganistan, Özbekistan, Ermenistan, Rusya ve Kazakistan temsilcileri bugün Hindistan Denizcilik Zirvesi sırasında online Çabahar Günü etkinliğine katıldı. Hint basınında yer alan habere göre İran, Afganistan, Özbekistan, Ermenistan, Rusya ve Kazakistan temsilcileri bugün Hindistan Denizcilik Zirvesi sırasında düzenlenen online Çabahar Günü etkinliğine katıldılar. Online etkinlikte İran'ı Yol ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami temsil etti. İran ile Hindistan 2018'de Çabahar Limanı'nı geliştirmek üzere 85 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzalamıştı. İran'ın güneydoğusuna yer alan Çabahar Limanı, konumu itibariyle Orta Asya ve Afganistan gibi ülkelerin ürünlerinin dünya piyasalarına açılması için çok büyük öneme haizdir.
Yemen ordusu ve halk güçleri Mağrib'in büyük kısmını ele geçirdi. Haber ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Yemen ordusu ve Ensarullah güçleri başkentin doğusunda yer alan petrol zengini Mağrib bölgesinin büyük bir kısmını ele geçirmeyi başardı. Yemen ordu birlikleri ve halk güçleri Mağrib bölgesinde ilerlemeye devam ediyor. Ensarullah başkent Sana'nın doğusunda ve ülkenin kuzeyinde yer alan petrol zengini Mağrib bölgesinin önemli bir kısmını ele geçirdiklerini açıkladı. Eski hükümetin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin Elezi, CNN kanalına yaptığı açıklamada da Mağrib'in çoğu artık Husilerin elinde bilgisini verdi. Elezi açıklamasında Mağrib'e bağlı 14 ilçe var. Bunlardan sadece ikisi kent merkezi dahil olmak üzere Hadi'ye bağlı güçler tarafından kontrol ediliyor. İkisi savaş alanı ve geri kalanı Husilerin kontrolünde ifadelerini kullandı. Başkentin yaklaşık 120 kilometre doğusundaki Mağrib bölgesi ülkenin kuzeyindeki en büyük kent olarak öne çıkarken 2015'teki iç karışıklık ve bunu takiben Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon tarafından başlatılan askeri müdahaleden beri Riyad'ın desteklediği devrik cumhurbaşkanı Hadi'ye bağlı askeri güçlerin kontrolündeydi. Petrol zengini bir bölge olan Mağrib ayrıca bölge için önemli bir lojistik merkez durumunda. Husiler Mağrib'e yönelik saldırılarını son bir aydır sürdürüyor. Öte yandan Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü General Yahya Seri yaptığı açıklamada bugün sabah saatlerinde Suudi Arabistan'ın Hamis Moşit bölgesinde yer alan Kral Halit üssünde önemli bir hedefin Yemen birlikleri tarafından vurulduğu operasyonun İHA ile gerçekleştiğini kaydetti. General Seri operasyon için Kasıf K2 İHA'sının kullanıldığını ve Kral Halit üssünde belirlenen hedefin titizlikle hedef alındığını söyledi. Suudi koalisyonu ise Yemen güçlerine ait bir İHA'yı imha ettiklerini ileri sürdü. Yemen güçleri pazar günü de Abha Havalimanı'nda Suudi savaş uçaklarına ait hangarı hedef almıştı. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Suudi koalisyonun ülkeye saldırı ve ablukasının tırmanmasına bir karşılık olarak bu saldırıların gerçekleştiğini bildiriyor. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan aşım haberleri devam ediyor. Yemen ordusu, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Suudi Aramco'nun Cidde kentinde bulunan bir petrol tesisini füzeyle vurduklarını bildirdi. El Mesire televizyon kanalına göre Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ülke güçlerinin Suudi Arabistan'da gerçekleştirdiği operasyon hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Seri bu sabah Kudüs 2 füzesiyle Cidde'deki Aramco şirketine ait bir petrol tesisine hedef aldıklarını belirtirken füzelerin hedeflere tam isabet ettiğini duyurdu. Öte yandan Yemen ordusu silahlı insansız hava araçları ile SİHA, Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Hamis Mushait kentindeki Kral Halit hava üssünü hedef aldıklarını açıkladı. Suudi Arabistan tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu arada Ensarullah Sözcüsü Muhammed Abdüselam yaptığı açıklamada bu hareketin Umman'da Amerika ile doğrudan müzakere yaptığı doğrultusunda çıkan haberlere gösterdiği tepkide tüm temasların Umman aracılığıyla yapıldığını söyledi.
Türkiye güvenlik güçlerince 9 PKK üyesi gözaltına alındı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Mardin Kızıltepe'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan ikisi PKK unsuru 9 kişinin yakalandığı bildirildi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi. Mardin Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan ikisinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. Öte yandan yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanarak gözaltına alınan PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı.
Suriye aşiret güçleri, Amerika'ya bağlı Suriye Demokratik Güçleri mensubu 6 kişiyi Hasiki vilayetinde gözaltına aldılar. Sputnik'in haberine göre yerel kaynaklar Hasiki'de aşiret güçlerinden oluşan bir grup Amerikan destekli Suriye Demokratik Güçleri ait bir kontrol noktasına hafif silahlarla baskın düzenleyerek kontrol noktasında bulunan 6 SDG mensubunu gözaltına aldıklarını duyurdu. Yerel kaynaklar, aşiret güçlerinin SDG'ye ait silah ve mühimmata el koyduğunu aktardı. Habere göre, olayın ardından Amerikan destekli SDG mensupları Tel Hamis'teki kontrol noktasının çevresini kuşattılar.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay, Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı olay ile ilgili Amerika istihbaratının yayınladığı rapor hakkında kaleme aldığı bir yazıda Amerika'nın Kaşıkçı cinayetini Batı Asya'daki politikalar için bir araç olarak kullandığını belirtti. Yasin Aktay, Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı yazıda Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden yönetiminin adalet peşinde olmadığını belirterek Biden yönetiminin Kaşıkçı dosyasını Suudi Arabistan'a karşı büyük bir koz olarak kullandığını söyledi. Aktay, Amerika'nın Kaşıkçı dosyasını kötü hedefleri için alet olarak kullandığına temasla Amerika'nın bu gibi konulara kendi çıkarları doğrultusunda olduğu sürece önem verdiğini yazdı.
Ve Ermenistan Ekonomi Bakanı Van Kerobyan, Türk mallarına yönelik ithalat yasağının uzatılması gerektiğini belirtti. Kerobyan, parlamentoda yaptığı konuşmada siyasi ve diğer önceliklerin engel olmaması durumunda yasağın uzatılması gerektiğini düşünüyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz, Türkiye, İran, Pakistan, Eko treni yine görevde başlığı altında. Pakistan Demir Yolları bu ülkeyi İran ve Türkiye bağlayan Eko yük treninin bugünden itibaren tekrar çalışmaya başlayacağını duyurdu. Pakistan Demir Yolları Başkanı Habib el-Rahman Gilani yaptığı açıklamada bu tren 4 Mart tarihinde İstanbul'dan hareket ederek 180 saat sonra İran'ın güneydoğusunda Zahidan'a varacaktır dedi. Pakistan Başbakanı Ticaret ve Yatırım Danışmanı da İstanbul-Tahran-İslamabad arasında olan ve ITI olarak da bilinen Eko yük treninin tekrar çalışmaya başlamasını onaylayarak bu projenin canlanmasını olumlu karşıladı. Eko yük treni 2009 yılında ve İslamabad-Tahran-Ankara arasında imzalanan üçlü anlaşma uyarınca çalışmayı resmen başladı ve ilk tren ise aynı yılın 14 Ağustos tarihinde İslamabad'dan yola çıkarak İran'ın ardından Türkiye'ye vardı. Tren Aralık 2011'e kadar çalışmalarını sürdürdü fakat daha sonra güvenlik nedenlerinden dolayı seferleri durdurdu. Şimdi ise yaklaşık 10 yıllık bir aradan sonra Eko yük treninin çalışmalarının tekrar başlaması için yeni girişimlerde bulunduğuna dair haberlerde yayınlanmakta. 6500 kilometre uzunluğunda olan İslamabad-Tahran-İstanbul Eko Demir Yolu'nun 1.990 kilometresi Pakistan'da, 2.600 kilometresi İran'da ve 1.950 kilometresi de Türkiye'de bulunuyor. Eko yük treninin bugünden itibaren çalışmalarına başlaması ve harekete geçmesinin birkaç açıdan büyük önem taşımaktadır. Birincisi ve her şeyden daha önce İslamabad-Tahran-İstanbul Demir Yolu'nun 9 yıl duraksamanın ardından bugünden itibaren tekrar çalışmalarına başlamasıdır. Pakistan Başbakanı'nın belirttiğine göre söz konusu raylı sistemin tekrar çalışması üç ülke arasındaki ticareti daha da kolaylaştırır. İkincisi, Eko Yük Demiryolu Uluslararası Kurum ve Teşkilatlar tarafından uluslararası bir koridor olarak kabul edilmesidir. Söz konusu proje her ne kadar Eko üyesi 3 ülke tarafından kurulsa da Asya ve Avrupa arasında yük taşımak için en güvenli, kısa ve tasarruflu yoldur ve tabii ki birçok ülke bu yolun çıkarlarından yararlanır. Aslında bu koridor İstanbul'da denizaltı Marmara ile Avrupa'nın raylı sistemine de bağlanabilir. Üçüncü konuda Eko Yük Treni projesinin çalışmasıyla her üç ülkenin olağanüstü karlı çıkmasıdır. Aslında Eko Yük Treni'nin ihya edilmesi özellikle Pakistan, İran ve Türkiye arasında taşımacılığın kolaylaştırılmasında tüccarlar ve iş insanları için yeni ithalat ve ihracat rotasını kullanma fırsatı da sağlıyor. Başka bir ifadeyle üç ülke arasında uzun vadeli ekonomi meziyetler, bölgesel bağlantılar ve ticari ve toplu taşımayı da kolaylaştırması söz konusu raylı sistemin de önemli getirileridir. Son olarak da uzmanların belirttiğine göre Eko Yük Treni'nin çalışması İran için de çok çekici ve önemlidir. Varşova Savaş Araştırma Akademisi Batasya yorumcusu Lukas Pirifeski bu konuda yaptığı açıklamada şöyle diyor. Tahran için bu ticari rotası çekici bir alternatiftir. Zira Eko ülkeleri kendi para birimleriyle de kendi aralarında ticaret yapabilirler. Ve savaş ve kriz dönemlerinde böyle karayolları ticaret seçenekleri de çok daha değerli ve karlıdır. Eko Yük Treni'nin ihya edilmesi tüm olumlu ekonomi yönlerine ilaveten Batı ve Doğu arasında en önemli yük taşımacılık rotasıdır ve tabii ki İran'ın bu koridordaki eşsiz rolü şüphe götürmezdir. Buna ilaveten Alman Deutsche Welle web sitesi de Güney Asya Merkezi Atlantik Konseyi ve Savaş Araştırmaları Akademisi uzmanlarının belirttiğine göre Eko Raylı projesi Çin'in bir kuşak bir yol projesinin bir parçası olması da projeye eklenmesi bekleniyor. İran ve Çin arasında 25 yıllık stratejik projenin gerçekleşmesiyle hiç şüphesiz Pekin, Eko Raylı sistemine bölgesel bağlantılarında ihtiyacı olacaktır ve aynı zamanda Çinlilerin Amerika'nın Asya'ya nüfuzunun engellemekte başarılı olması durumunda bölge ülkelerinin işbirliğine daha fazla ihtiyaçları da olacaktır.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Arabistan askeri heyetinin Irak ziyareti konusunda. Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyaz bin Hamed El Revili, 2 Mart tarihinde Irak'ın başkenti Bağdat'a ziyaret düzenledi. Bu ziyaret Irak Savunma Bakanı Korgeneral Abdülamir Yarullah'ın daveti üzerine gerçekleşti. Ziyaretin hedefleri hakkında birçok konu gündeme geldi. Örneğin Rusya Sputnik Haber Ajansı Associated Press'ten naklen verdiği haberde geçen Ocak ayında Suudi Arabistan'ın Riyad'daki Kraliyet Sarayı'na saldırı amaçlı patlayıcı uçağın Irak'tan kalktığını yazmıştı. Associated Press, Iraklı kaynaklardan naklen Irak ve Suudi Arabistan sınır bölgesinden 23 Ocak tarihinde kalkan 3 İHA'nın Arabistan Kraliyet Sarayı'na isabet ettiğini duyurdu. Associated Press'te adının açıklanmasını istemeyen bir Amerikalı yetkiliden naklen 23 Ocak tarihinde El Yemame Sarayı'na yapılan saldırının Irak'tan yapıldığını düşündüğünü, Amerika istihbaratının da Irak hükümetinin ortaklığı ile hazırlandığını yazdı. Bu yüzden Arabistan Genelkurmay Başkanı Irak'a ziyaretinin bu bağlamda yapıldığı tahmin ediliyordu. Fakat Bağdat ve Riyad arasındaki diplomatik gelişmeler ve görüşmeler Associated Press haberinin sırf bir iddia olduğu ve Arabistan Genelkurmay Başkanı'nın Bağdat ziyaretinin bir başka hedefle yapıldığı görülüyor. İsna'nın haberine göre Irak Savunma Bakanlığı bu bağlamda yayınladığı bildiride iki taraf arasında yapılan görüşmelerde askeri alanlarda iki ülkenin işbirliği ve koordinasyon meseleleri ele alındı. Ayrıca Suudi yetkili ise Irak ordusunun potansiyeli ve ülkenin güvenliğini koruma bağlamındaki fedakarlıklarını övdü. Arabistan Genelkurmay Başkanı'nın Irak ziyareti son 10 aylık sürede iki ülke arasında yaşanan diplomatik görüşmelerin devamında gerçekleştiği anlaşılıyor. Irak Genelkurmay Başkanı Kasım 2020'de Arabistan'a ziyaretinde ikili askeri ilişkileri Suudi mevkidaşı ile ele aldı. Geçen haftada Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ve İçişleri Bakanı Osman El Ganimi bir siyasi ve güvenlik heyet başkanlığında Riyad'ı ziyaret etti. Arabistanlı yetkililer de son 10 ayda birkaç kez Bağdat'a ziyaret düzenlediler. Söz konusu görüşmelerin sonucu ise Irak'ın toprakları tarımcılık ve çiftçilik için Arabistan'a kiraya verilmesi oldu. Başka bir ifadeyle söz konusu görüşmeler iki ülkenin ekonomik ilişkilerini güçlendirdi. Bu yüzden Arabistan askeri yetkilisinin Bağdat ziyareti de ikili askeri ve güvenlik ilişkileri güçlendirme bağlamında olduğu her iki tarafça ifade edildi. Bu arada Arabistan askeri işbirlikleri sayesinde Irak'taki nüfuzunu arttırmaya çalışıyor. Bu bağlamda Arabistan'ın Bağdat askeri ataşesi geçen Eylül ayında Suudilerin Irak'a askeri yardıma hazır olduğunu duyurdu. Suudi Arabistan tarafından desteklenen Mustafa el-Kazimi hükümeti de bu konuda Riyad'a yeşil ışık yaktı. Kazimi hükümetinin Arabistan ile ilişkileri güçlendirme eylemi, Irak'ta kamuoyunun ve birçok siyasi grubun Riyad'a iyimser olmadığı bir ortamda yaşanıyor. Birçok rapora göre son yıllarda Arabistan, Irak'ta terör örgütlerine birçok yardımda bulunmuştur. Suudi Arabistan en az 15 bin teröristin Irak'ta çeşitli terör saldırılarda bulunması ve intihar saldırılarda en az 5 bin Suudi teröristin bulunması ise bu konunun somut kanıtıdır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Akşam yayınımız Hak Var Genel Başkan Yardımcısı Sayın Abdülmenaf Kıran ile Türkiye'de yeni anayasa meselesi üzerine yapılan röportajla devam ediyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin nihai hedeflerinin gerçekleştirilmesi için yeni bir anayasa hazırlamanın zaruri olduğunu söyledi. Biz dünkü sohbetimizde bu konuyla ilgili röportajımızın birinci bölümünü sizlerle paylaşmıştık. Türkiye'deki yeni anayasaya ve mevcut anayasaya karşı olan zihniyeti ve bununla ilgili yorumları sizlerle paylaşmıştık. Röportajımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün. Tekrar Hak Var Genel Başkan Yardımcısı Sayın Abdülmenaf Kıran bizimle birlikte. Sayın Kıran, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Yapısal bir sorunun olduğuna işaret ediyorlar kimi uzmanlar. Yani Türkiye'de özellikle başkanlık sistemi olduğu müddetçe, şimdi yasalar değişse bile, yeni paketler, reformlar uygulansa bile bunlar yine uygulanmayacak. Çünkü başta bir kişinin sözü her yerde geçiyor. Onun talimatları uygulanıyor şeklinde görüşler ve bakış açıları var. Şimdi buna ne kadar katlıyorsunuz siz? Yani anayasa değişikliği yerine sistem değişikliği olursa sizce daha isabetli ve etkili olmaz mı?
Şimdi zaten anayasa değişiklikleri beraberinde sistemin kendisini de değiştiriyor olması gerekiyor. Ama bir kere yani idarenin, yürütmenin, devleti temsil eden bütün organların kendilerini o anayasa ve yasaların, hukukun sınırlamaları içinde görmeleri gerekiyor. Yani kendisini de hukukun üstünde gören bir siyasi anlayışla istediğiniz kadar siz anayasa değişikliği yapın, bu mümkün değildir, başarılı olamazsınız. Yani anayasamız ve yasalarımız yargısız infaza el vermiyor. İnsanların basında, kamuoyunda daha masumiyet karnelerinin ortadan kaldırılmasını sağlayacak tutumları meşru görmüyor. Ama bunlar Türkiye'de her gün oluyor. Yani Türkiye bir kere Türkiye'de zihniyet değişikliğine ihtiyaç vardır. Bir kere Türkiye'de yani insanlar yani gerek vatandaş olsun gerekse yönetici kesim olsun kendisini hukukla bağlı sayacaktır. Hukukun üstünlüğünü kabul edecektir. Hiç kimse kendini hukukun üstünde görmeyecektir. Yine,
ama kusura bakmayın ben sürekli bölüyorum. Şimdi bu hukuku diyorsunuz ya, bunların başında her daim başkanlık sistemi esas tutulursa yani tüm değişiklikler işlevsiz hale geliyor. Yani ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum ne kadar katlayacaksınız.
Tabii yani şimdi bizim de söylediğimiz budur zaten. Biz diyoruz ki bir kere hukuka uygunluk olması gerekir. Bir de yani Amerika'da da başkanlık sistemi vardır. Ama dikkat ederseniz Trump başkandı ama istediğini yapamıyordu. Trump diyelim ki yani İslam ülkelerinden gelecek insanları Amerika'ya kabul etmeyeceğine dair karar verdi. Bir tane sulh hakimi bu kararı ortadan kaldırabildi.
Evet.
O Türkiye'de böyle bir şey mümkün değildir. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi hükümetin hoşuna gitmeyen bir karar verdiği zaman Anayasa Mahkemesi üyeleri linçle karşı karşıya getiriliyor.
Evet.
Yani bu linci de basın eliyle yapıyor hükümet. Şimdi böyle bir yerde biz hükümetin değişiklik gerek insan hakları eylem planında olsun gerekse anayasa değişikliği teklifinde samimi olduğuna inanmıyoruz. Halk da inanmıyor, muhalefet de inanmıyor, siyasiler de inanmıyor, valla siyasi olmayanlar da yani açıkçası inanmıyorlar. Toplumda yani şöyle dün bu diyelim ki açılım müjdesini Cumhurbaşkanı verdiğinde toplumda bir umut,
evet,
bir heyecan dalgası yaratmadı. Yani kim ne dese desin toplum samimi bulmadı. Sadece siyasiler değil, toplum da samimi bulmadı.
Evet.
Problem burada. Yani toplumda bir heyecan dalgası yaratması gerekiyordu. Yani bir ne bileyim insan hakları evrensel bildirgesi gibi veya işte Fransız yurttaşlık bildirgesi, insan da yurttaş bildirgesi gibi toplumda heyecan yaratan bir durum söz konusu değildir. Hakikaten toplum iktidar artık yani hem ekonomik istikrarsızlıktan dolayı, sıkıntılardan dolayı, işsizlikten, yoksulluktan dolayı gittikçe bir irtifa kaybediyor. Bu irtifanın önüne geçmeye çalışıyor. Yoksa yani kimse samimi bulmuyor. Gerçekten samimi olsun bir hükümet. Bir kere mevcut yasaları doğru düzgün uygulaması gerekiyor. Yani bugün Anayasa Mahkemesi kararı verdikten sonra yani hükümetin görevi bu Anayasa Mahkemesi'nin üyelerini veya kararı rencide edecek, etkisiz hale getirecek bir tutum içine girmek değildir. Derhal buna uyması gerekiyor. Yargıçların kulağını çekmek ve yargıçları ne bileyim bir hizaya çekmek gibi bir tutum yani demokrasinin ilerletmesi açısından kesinlikle samimi bir tutum değildir. Yani bir kere zihniyeti değiştirmemiz gerekiyor. Yani iktidarıyla, muhalefetiyle ama en başta tabii iktidar herkesten daha sorumludur. Yani ilk önce kendi sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor. Yani buyurun şimdi yeniden MHP'nin istemi üzerine Türkiye'de siyasi parti kapatılması çalışmaları
ilerlemesi. Evet. Ben de şunu soracaktım aynen size. Evet.
Yani şimdi bu derler ki bu ne periz bu ne lahana turşusu. Yani siz hem demokratik olmaya çalışıyorsunuz, örgütlenme özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırmaya çalışıyorsunuz. Yani bir milletvekili daha yargılanmamış, hüküm giymemiş ama çarşaf çarşaf değil, bir gece yarısı bir televizyonda yani adeta linç ettiriliyor. Şimdi bu samimi bir tutum değildir. Yani halkın beklentisi bu değildir. Fakat yani Türkiye'de evet bir anayasa ihtiyaç değişikliğine ihtiyaç var mıdır? Bence de vardır. Ama vardır, toplumun temel sorunlarına bir kere parmak basması gerekiyor. Bir kere Kürt sorununu çözmesi gerekiyor. Yani Türkiye'de Kürtler kendilerini birinci sınıf vatandaş gibi görecekler. Bir yabancı gibi görmeyecektir. Veya toplumun bir kesimi kendini Kürtlerden üstün görecek şekilde onlardan daha yani kendini önemli veya daha çok avantajlar sahibi olduğu şeklinde görmeyecek bir durum yaratılması gerekirken bu Türkiye'de bir türlü yaratılamıyor. Yani Türkiye'nin üzerinde sorun meselesi, Kürt sorunu meselesi olduğu zaman veya bir haklar manzuması talebi meselesi olduğu zaman bir bakıyorsun herkes militarist. Herkes daha çok artık yasaları da kendi bağlı oldukları yasalarıyla unutuyorlar. Yani ayrımcılık diz boyu olmaya başlıyor. Dolayısıyla bu haliyle yani hükümetin samimi görünmesi mümkün değildir. Keşke güzel şeyler yapsa. Yani isteriz. Demokratik bir anayasa gelsin. Türkiye'deki hem yasama yürütme yargı dengesini kursun. Yani gerçekten yasama asil yetkilerle donatılsın. Yürütme yasamanın üstünde bir yetkiye sahip olmasın. Yargı da bağımsız hem yasamaya karşı hem de yürütmeye karşı bağımsız kalabilsin veya bağımsızlığını evet. koruyabilsin. Biz de bunu isteriz. Denge denetim olsun. Yani biz bütçemizi denetleyemiyoruz. Biz hakikaten Türkiye vatandaşları olarak bütçenin nerelerde harcandığını kimse bilemiyor. Bir milletvekili kalkıp da çıkıp da ey hükümet siz bu bütçeyi nasıl harcadınız, kimlere verdiniz, nereye gitti, nasıl geldi diye soru sor ama soru sorduğu zaman siz bizden şüphe mi ediyorsunuz deniyor. Bu mantıkla siyaset değişir mi? Yani Türkiye'de demokrasi gelir mi? Oysa hükümetler hesap verebilir olmalıdırlar. Yani sadece bizim şimdiki hükümetimiz için söylemiyoruz. Nesnel olarak her hükümet hesap vermelidir. Her memur hesap vermesini bilmelidir. Yani toplum gerçekten toplumun kaynakları toplumun lehine kullanılmalıdır. Bunun toplumun lehine kullanıldığını denetleyecek mekanizmaların olması gerekiyor. Bizim bu mekanizmaları yaratmamız gerekiyor. Aynen. Hükümet bu konuda samimi olursa öncelikle bunun hesabını vermesi gerekiyor.
Anladım. Bu konuda bizimle görüşlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederim Sayın Abdülmenaf Kıran. Size iyi çalışmalar diliyoruz efendim. Teşekkürler. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Türkiye'de yeni anayasa gündemiyle ilgili sizler için hazırladığımız sohbetimizin ikinci ve son bölümünü sizlerle paylaştık. Röportajımızda Hak Var Genel Başkan Yardımcısı Sayın Abdülmenaf Kıran bizimle birlikteydi. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
İtilat gazetesinde İslam-İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade'nin Yemen ve dünya halkının Amerika'nın cinayetlerini asla unutmayacağını söylemesi, Siyonist işgalci rejimin işgal ettiği Kudüs'te Filistinlilerin evlerini yıkmaya devam etmesi gibi haberlere yer verilirken, Kehan gazetesinde Rusya'nın Avrupa Trokya'sının İran karşıtı yaklaşımına tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi Mihail Ulyanov bir mesaj yayınlayarak Avrupa Troika'sının Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu'na İran karşıtı eleştirel kararname sunma kararını ahmakça bir karar niteledi. Twitter hesabında bu mesajı yayımlayan Rus diplomat Ulyanov şunları kaydetti. Çok tehlikeli siyasi bir uygulama, yani bu ahmakça kararnamenin onaylanması, Bercam nükleer anlaşmasının ufkunu tam da anlaşmayı ihya etmek mümkün hale geldiği bir anda zayıflatabilir. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian geçen salı günü yaptığı açıklamada Avrupa Troikası'nın İran karşıtı hazırladığı kararname taslağı önümüzdeki günlerde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu oturumunda oylamaya sunulacağını açıklamıştı. Rus diplomat Ulyanov mesajında bir kez daha Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu üyeleri Bercam Anlaşması'nı ihya etme yönünde sorumlu davranmaları gerektiğine vurgu yaparak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu üyeleri büyük bir sınavla karşı karşıya bulunduklarını ifade etti. İran İslam Cumhuriyeti Amerika yönetimi 8 Mayıs 2018'de Bercam Anlaşması'ndan illegal bir kararla çekildikten sonra diğer taraflar yükümlülüklerini yerine getirdikleri takdirde anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getireceğini ilan etti. Ancak Avrupalı taraflar yükümlülüklerini yerine getirmedi. Bunun üzerine İslami Şura Meclisi yaptırımları kaldırma stratejik eylem planı adı altında bir yasa çıkararak hükümeti Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliğini kısıtlamakla yükümlü hale getirdi.
Risalet gazetesinde Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Mahmut Vaize'nin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu'nda İran karşıtı bir kararın çıkarılmasını yapıcı olmayan bir tavır nitelemesi, Cumhurbaşkanı Rouhani'nin Amerika'nın İran'a karşı yaptırımları kaldırmak için yeni bir adım atmadığını vurgulaması gibi haberler ön plana çıkarılırken, Cevan gazetesinde İran'ın turistlerin ilgi odağında olduğuna dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Son günlerde Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti gibi komşu ülkelerden İran'a seyahat konusunda yoğun artış kaydettiği belirtiliyor. Muhabirimizin Tebriz'den bildirdiğine göre Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanlığı yetkililerinden Muhammed Azim Mipena, Doğu Azerbaycan Eyaleti Kültürel Miras ve Turizm Kurumu Genel Müdürü ile görüşmesinde Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin turizm alanında ülkenin ilk 5 eyaleti arasında yer aldığını belirtti. Azim Mipena, Doğu Azerbaycan Kültürel Miras ve Turizm Kurumu'nun çalışmaları sayesinde son dönemde eyalete yönelik turistlerin ilgisi artmaya başladığını, eyaletin sahip olduğu turizm potansiyeli, turist akımının yönünü Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti gibi ülkelerden İran'a doğru çevirdiğini ifade etti.
Hemşeri gazetesinde İran'ın el dokuma halı ihracatında artışı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Ulusal Halı Merkezi Başkanı Ferah Nazrafi bu yılın ilk 9 ayında el dokuma halı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre %16,4 oranında arttığını açıkladı. Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın çarşamba günü yayınladığı rapora göre Ulusal Halı Merkezi Başkanı Ferah Nazrafi bu yılın ilk 9 ayında 2764 tondan fazla İran el halısı hedef ülkelere ihraç edildiğini, bu rakamın geçen yılın aynı döneminde 2366 ton olduğunu belirtti. El dokuma halısı alanında 2 milyondan fazla kişinin çalıştığını belirten Rafi, bu çalışanların %60'ı kesintisiz halı dokumacısı, %31'i mevsimlik halı dokumacısı ve %9'u el halısı yan işleri alanında çalışmaktadır diye kaydetti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da müze seyahati.
Muhterem dinleyiciler, İran'da Müze Seyahati isimli dizi sohbetimizin 18. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugün Şiraz kentine uğrayıp bu şehrin en önemli müzelerinden biri olan Pars Müzesi'ne uğrayacağız.
Şiraz kenti, İran'ın güneyinde bulunan Fars ziyaretinin merkezidir. Bu bölge İran'ın medeniyet tarihi boyunca İslam öncesi dönemde Hahamenşiler ve Sasaniler İmparatorluğu ve İslami dönemde de Deylemiler, Ali Buyeler, Atabekler ve Zendiye dönemine ev sahipliği yapmıştır. Bu bölgenin geçmişi ve farklı imparatorluklar ve yönetimler ve kraliyetlere ev sahipliği yapması yüzünden birçok tarihi esere de sahiptir. Bu eserler ise farklı dönemlere ait olup görülmeye değer eserlerdirler.
Bölgede bulunan Taht-ı Cemşid veya Persepolis, Nakş-ı Rustem ve Nakş-ı Recep gibi eserler bölgede en çok görülen eserler arasında yer almaktadır. Bu üç eser eyalet merkezi Şiraz yakınlarında bulunmakta. Bu şehrin ise 11 müzesi vardır. Bunlar arasında Ahamenişler Müzesi, Sasaniler Müzesi, Gacarlar Müzesi, Doğal Tarih ve Teknoloji Müzesi ve de Pars Müzesi'ne değinmek mümkün. Bunların her birinde Fars ve genel olarak İran tarihinin farklı dönemlerine ait tarihi eserler sergilenmektedir. Şiraz müzeleri arasında en güzellerinden biri de Pars Müzesi'dir. Sohbetimizin devamında bu müze binası ve işlevi hakkında konuşacağız.
Fars bölgesi farklı imparatorluklar ve hükümranlıklara şahitlik etmiştir. İran tarihinin parlak dönemlerinden biri de Zendiye dönemi olmuştur. Bu hükümranlık 1751 ila 1794 yılları arasında Şiraz'dan başlayarak İran'ın büyük bir bölümüne hükümranlık yapmıştır. Bu hükümranlık kısa süreli hüküm sürmesine rağmen eşsiz binalar geriye bırakmıştır. Bu binalardan biri de Şiraz'ın Bağ-Nazar Bahçesi'dir. Şahzade Bahçesi, Kolaferengi Binası, Vekil Türbesi ve Hükümet Bahçesi olarak da bilinen bu bahçe, sekizgen bir bina olup bulunan belgelere göre Kerimhan Zend'in doğrudan denetimiyle iki katlı olarak kiremit çatı şeklinde 15 metre yükseklikte yapılan binadır.
Bina kutlamalar, etkinlikler ve yabancı misafirler ağırlanması mekanı olarak kullanılmıştır. Bina bir merkez salon ve 4D eyvan ve sahanlık alana sahiptir. Binanın görünümü çiçek, gül, bitki ve av kuşları resimleri bulunan fayanslar ile süslenmiştir. Binanın üstünde ise fayansla süslenmiş kalkan duvarlar bulunmaktadır. Bu fayanslar üzerindeki resimler ise aslında avlak alanın sergilenmesinin yanı sıra Hazreti Süleyman'ın tahta oturma hikayesini de anlatmaktadır.
Kulaferengi veya köşk olarak da bilinen Vekil Türbesi binası, 1936 yılında İran Milli Eserler Derneği ve kimi kültürel aktivistlerin çabaları sonucu müzeye dönüştü ve bugün de Pars Müzesi olarak tanınıyor. Bu müze Fars ziyaretinin en kadim müzelerinden biri sayılır. Bu müzede tarih öncesi 3 döneme Hahamenişiler, Sasaniler ve de İslami döneme ait eserleri görmek mümkün. Bu müzede ayrıca Zendiye dönemi ünlü ressamları örneğin A. Sadık, Mirza Baba Nakkaşbaşı gibi ressamların eserleri ve de Sadreddin Şayesi ve ünlü İranlı ressam Kemalül Mülk'ün öğrencilerinden Mir Mansur gibi çağdaş ressamların sanat eserleri göze çarpıyor.
Pars Müzesi, Şiraz kentinin diğer belirgin turistik cazibeleri arasında yer almaktadır. Bu mekan turistleri muhakkak kendini çekmekte. Böylece Şiraz'a gelenler Pars Müzesi'ni görmeden bu şehirden ayrılmıyorlar. Şimdi de müzenin yapısına bakalım.
Bahçeye girdiğinizde iki tarafınızda bulunan bol ağaçlar adeta sizi Pars Müzesi'ne doğru yönlendirmektedir. Buradaki ağaçların çoğu antik eserlerin korunması örgütü tarafından kadim ağaçlar listesine alınmışlardır. Müzenin avlusunda dikkat çeken 3 tarihi eser bulunuyor. Göze çarpan ilk tarihi eser düz kürsü taşıdır. Bu taş Güneş Sarayı'nda bulunmaktadır. Taşın iki tarafında iki aslanın resmi bulunuyor. Bu eserin geçmişi Gajjalar dönemine aittir. Göze çarpan ikinci eser ise Ramcer Tarihi Taş yazıtıdır. Bu eserin geçmişi de 1194 yılına dayanmaktadır. Ve son olarak göze çarpan üçüncü eser Şahname hikayelerinin resimlerini taşıyan Güneş Sarayı Kürsü Taşları'dır. Bu eserin tarihi de Gajjalar dönemine dayanmaktadır. Genel olarak Nazar Bahçesi, tarih eserleri de barındıran iç açıcı ve doğal güzelliğe sahip bir mekandır. Bu güzel alanın ortasında özel olarak göze çarpan güzel bir köşk bulunmaktadır.
Binanın içi merkezi salondan ve kubbeden oluşmaktadır. Bu binanın tavanı taşla döşenmiştir. Binanın iç unsurlarından en önemlilerinden biri de mermer taşından yapılan sekizgen havuzdur. Binanın merkezi de sanat ve zanaat açısından büyük incelikler taşımaktadır. Binanın iç mimarisi çok güzel ve hayret vericidir. Özellikle de 4 eyvan ve oturma alanı burada dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda şahneşin olarak bilinen diğer odalara kıyasla 2 kat irtifada bulunan eyvanlar ve odalar bulunmaktadır. Kuzeydoğu kısmında bulunan oda mukarnesle işlenmiş ve farklı desenler taşımaktadır. Bu oda diğer odalara göre daha önemli ve daha güzeldir. Odanın kürsü taşları, mermer taşlar ve ince detaylı yağlı boya resimleriyle süslenmiştir.
Pars Müzesi'nin en önemli bölümlerinden biri de Kerim Han Zend'in mezarıdır. Zaten bu yüzden bu binaya Kerim Han Zend'in lakabı olan Vekil Türbesi adı verilmiştir. Kerim Han Zend'in 1779 yılında vefatının ardından kendi vasiyetine göre naaşı bu binanın doğu odasında toprağa verildi. Ancak Kacar Padişahı Ağa Muhammed Han 13 yılın ardından yani 1792 yılında Zend Hanedanına karşı duyduğu kin ve nefretten dolayı Kerimhan Zend'in kemiklerini bu türbeden çıkarıp Tahran'daki Gülistan Sarayı'nın merdivenleri altına gömdü ve her gün onu ayakları altına almak istedi. Pehlivler döneminde ise Rıza Şah döneminde Kerimhan'ın kemikleri tekrar günümüzde Pars Müzesi olarak bilinen köşke geri getirildi.
Müzeye girer girmez dikkatinizi çekecek değerli eşyalar arasında vernikli kalemlikler, vernikli ayna çerçeveleri ve Beyazıt Bestami resmini taşıyan vernikli başka bir ayna çerçevesine değinmek mümkün. Aslında vernikli eşyalarda ve resimlerde kalemlikler, kitap ciltleri, ayna çerçeveleri, süs kutuları ve tepsiler hem de sulu boya resimleri ile süslemeler görmektedir. Bu sanat dalı tabii ince farklılıkları ile Çin, Hindistan, İran İslam Cumhuriyeti ve diğer noktalarda yaygınmış.
Müzede göze çarpan değerleri eserlerden de biri de muhakkak hattı ile yazılan el yazma Kur'an-ı Kerim nüshasıdır. Bu Kur'an-ı Kerim İbrahim bin Şahrus Timurlu tarafından yazılmıştır. Bu şehzade Timurlulara has zevki ve sanat yeteneğine sahip olan Timur'un oğlu Şahrun ikinci oğludur. Pars Müzesi'nde Zendiyet dönemine ait çelikten yapılmış zincirli zırh da bulunuyor. Bu eser Şiraz'da bulunmuştur. Bu zırhın yanı sıra Safevi dönemine ait kılıç, Zendiye dönemine ait Kur'an ayetlerine taşıyan metal kalkan ve Safevi dönemine ait altın işlemeli miğfer de bulunmaktadır.
Pars Müzesi'nde yürümek, İran medeniyet tarihi koridorlarında yürümek gibidir. Atik Ulu Camii'ne ait tokmak ve M.Ö. 1. milenyuma ait Lorestan'da bulunan tunç kaplar ve eşyalar da bu müzede sergilenmektedir. Müzenin bir başka bölümünde ise Pehlevi dönemine ait gümüş işlemeli kalem sanatı ürünü nargile, kalem sanatı ürünü pirinçten yapılan kap, altın ve mine işlemeli nargile gibi eserler göze çarpmaktadır. Bu eserlerin hepsi ayna işleme ve hatem işleme tezgahında bulunmaktadır.
Müzenin diğer kadim eserleri arasında kırmızı renkli olan gagalı testiye değinmek mümkündür. Bu testi, Rudvar bölgesinde bulunan M.Ö. 2. milenyuma ait bir eserdir. Buna ilaveten bu müzede birçok değerli kitap da göze çarpıyor. Bunlar arasından Molla Sadra el yazısıyla yazılan Mevlana'nın Mesnevi antolojisinden 13 yaprağı ve de 14. yüzyılı tanınmış kaligraflardan Yahya Cemal el Sufi el yazılı Sülüs yazılı Kur'an-ı Kerim'in bir cüzünü içeren yazıya değinmek mümkündür.
Pars Müzesi içinde çok değerli eserleri barındırmaktadır. Öyle eserler ki tarihin geniş bir bölümünü kapsamaktadır. Bu eserleri izlemek ise tarih ve sanat severlerin muhakkak ilgisini çekecektir. Müzenin eserleri tarihin seyrini neredeyse açıkça göstermektedir. Bu eserleri görmek tarihin farklı altın yapraklarını oluşturmaktadır.
Muhterem dinleyiciler, İran'da Müze Seyahati isimli dizi sohbetimizin 18. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam dininde çocukların ve ergenlerin talim ve terbiyesi.
Muhterem dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında talim ve terbiyesine bakışını ele aldığımız dizi sohbetimizin 14. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde ergenlik çağının önemine değinmek istiyoruz.
Geçen bölümde ebeveynin çocuğun ahlaki talim ve terbiyesi üzerindeki etkisi ve bunun için gereken zeminin oluşturulmasında ifa ettikleri rolün önemi hakkında konuştuk. Yine sabır, cesaret, af, sadakat, insan ve benzeri sıfatlar ve ahlaki öğretilerin ta çocukluk çağından itibaren üretilmesi gerektiğini ve bunun için ebeveynin bizzat bu ilkelere uyarak pratikte çocuklarına örnek olmaları gerektiğini anlattık. Bugünkü sohbetimizde ise çocukların ergenlik çağına geçişlerini ve bu sürecin önemini masaya yatırmak istiyoruz.
İnsanların gelişme ve büyüme sürecinde çocukluk ve yetişkinlik çağları arasında kalan bir evre vardır. İnsan yaşamında bu evreye ergenlik çağı denir. Bu dönemde insan köklü değişikliklere maruz kalır ve bu değişim onu gelecekteki yaşama hazır hale getirir. Ergenlik insan yaşamında çok hassas bir dönemdir ve İslam dini açısından buluğ yaşı sayılır. Buna göre İslam peygamberi insanların yetişme ve rüşt merhalelerini 3-7 yıllık evreye ayırır. Ebeveynlere ve öğretmenlere buluğ ve ergenlik çağı olan 3. merhalede çocuklara yetişkin bir insan gibi bakmalarını, onlara güvenmelerini ve işlerde onlara danışmayı ve onların görüşlerine saygı duymalarını ve çocuklara sorumluluk vermelerini, böylece yeteneklerinin gelişmesine ve kişiliklerinin şekillenmesine imkan tanımalarını tavsiye ediyor.
Talim ve terbiye uzmanları, psikologlar ve sosyologlar, ergenlik çağının her insanın yaşamının en önemli ve en hassas merhalesi olduğuna inanıyor. Bu evrede ergenlik çağına gelen insan bir takım cismi ve ruhi değişimle karşılaşır ki her biri bir nevi onu etkiler. Amerikalı uzman Miller Newton, Ergenlik adlı eserinde bu dönemi çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecinde rüşt ve buluğ dönemi olarak tanımlıyor. Miller'e göre bu evrede beyindeki sinir sistemi yapısının büyümesi ve gelişmesi, vücut bakımından fiziksel gelişme, cinsel yapı ya da üreme düzeninin gelişmesi, yetişkin ve bağımsız bir insan olma duygusunun gelişmesi, sosyal grupta yetişkin bir insanın konumuna kavuşması ve toplumla tahammülünde davranışlarını kontrol etme pişkinliği söz konusudur.
Bazen buluğ çağında yaşanan değişiklikler ve bu evreye ayak basan çocuğun kişiliğini, davranışlarını ve huyunu tamamen değiştirir. Bu yüzden ergenlik çağına gelen çocuğun ruhi, akli, cismi ve ahlaki özelliklerini iyi bilmek ve ona ve çevresindeki insanlara nasıl doğru teamülde bulunmaları gerektiğine yardımcı olur. Böylece buluğ çağına gelen insanda yaşanan değişikliklerin nasıl karşılanması gerektiğini daha iyi anlaşılmasına katkı sağlar. Ergenlik çağı güç ve yetenek çağıdır. Allahu Teala Rum suresinin 54. ayetinde şöyle buyurur. Sizi güçsüz yaradan, sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet veren ve sonra kuvvetin ardından güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Üstün kudret sahibidir. Bu ayet insan yaşamında üç önemli evreye yani güçsüzlük, kuvvetli olduğu dönem ve sonra yine güçsüzlük ve ihtiyarlık dönemlerine işaret eder. Bu arada ilk güçsüzlük çocukluk çağı, kuvvetli olma çağı da ergenlik ve gençlik çağı ve ikinci güçsüzlük dönemi de ihtiyarlık çağıdır.
Ergenlik çağı aslında buluğ çağının başlamasına denk gelir. Buluğ çağı ise her insanın yaşamının en kritik evrelerinden biri sayılır. Buluğ çağı 12 ile 17 yaş arasında kalan yıllara verilen addır. Gerçi buluğ çağı kızlarda yaklaşık 11 yaşlarında yani erkeklerden 2-3 yıl daha erken başlar. Buluğ çağında hormonlar daha aktif hale gelir ve insanda cismi ve cinsel değişiklikler başlar. Ergenlik çağında buluğ insanın akli ve cismi açıdan gelişti, düşünce ve istidlal gücüne kavuştuğu dönemdir. Yüce Allah Nisa suresinin 6. ayetinde şöyle buyuruyor. Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri gözetip deneyin. Eğer onlarda akılca bir olgunlaşma görürseniz hemen mallarını kendilerine verin. Yetimler akli rüşd derecesine ermeden önce kendi malını koruyamaz ve bu yüzden kendi mali üzerinde tasarrufta bulunamaz ve ancak akli açıdan olgunlaşırsa kendi mali üzerinde tasarrufta bulunabilir. Bu yüzden ergenlik çağını çok önemli ve çok hassas bir evre olarak telakki etmek gerekir. Çünkü bu evre has özellikleriyle insan yaşamının diğer evrelerinden farklıdır.
Öte yandan ebeveyn de ergenlik çağının insan yaşamında önemli bir evre olduğunu bilmesi gerekir. Zira bu dönemde çocukların davranışında ve düşüncelerinde ani değişim yaşanır. İnsan yaşamında bazı evreler fiziki ve bedensel tesirleri yüzünden önem arz ederken bazı evreler de ruhi tesirleri yüzünden itina etmeye değerdir. Ancak ergenlik çağı her iki açıdan da önemlidir. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurur. Ergen insanın kalbi ekime hazır tarla gibidir. İçine ne ekersen kabul eder.
Ergenlik çağı insanların rüşd merhalelerinden birinden bir başkasına geçtiği evredir. Çocuklar ise ergenlik çağına ayak basarak yetişkinlik çağına hazırlanmaya başladıklarında artık çocuksu davranışlarını da bir kenara bırakmaları ve yeni davranış modellerini de öğrenmeleri gerekir. Ergenlik çağı insanlara yaşamın çeşitli yöntemlerini öğrenme fırsatı verir ve burada hangi davranış modeli, hangi değerler ve hangi bakış açısı onun ihtiyaçlarını karşılayabileceğine karar verir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi ergenlik çağının önemi ve insanın geleceği üzerindeki tesiri hakkında şöyle buyurur. Ergen insan sosyal bir musli, seçkin bir bilgindir. Ya da salih ve yüce bir insan olabilir. Tüm bu yetenekler öğretmenin eline emanet edilen çocuklarda vardır.
Ergenlik çağı insan kişiliğinin değişime uğradığı çok önemli bir dönemdir. Ta eskiden psikologların ilgi odağında olan bir evre sayılır. Ergen insan tüm bu değişiklikler ve değişimle uyum sağlamanın yanı sıra kendisi için sabit bir kimlik de kazanması ve ben kimim, benim varlık alemimde yerim neresi, yaşamda beklentilerim nelerdir gibi sorulara net ve has cevap bulması gerekir. Ergen insan bu soruların cevabını ailesi ve yaşadığı toplum ile teamülde bulabilir ve maddi manevi iyi bir yaşama kavuşması mümkündür. Ergen insan ayrıca sağlıklı bir yaşam için hazırlanmış olur. Bu konuda Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurur. Ergen insanların öğrenmeleri gereken en önemli konular yetişkinlikte ihtiyaç duyacakları şeylerdir.
Ergenlik çağına gelen insan bu evrede bazı uygun veya uygunsuz özelliklere taşıyan bir takım davranışlara maruz kalabilir. Ergen insanın başta davranış ve huylarının özelliğini bilmek, bu evrede uygunsuz uyumsuzlukları önleyebilir. Ergenlik çağı, muğlak duyguların, ruhi ve cismi değişimin, coşku ve ıstırapların yaşandığı, duygusal ve makul olmayan kararların alındığı evredir. Ergen insan, genellikle aşırı derecede enerjik, idealist ve ben eksenlidir ve hak ve adalete büyük ilgi duyar. Gerçi bu evre çocukla aile arasında tartışmalar ve görüş farklılıkları evresi de olabilir. Ama yine de ergenlik yılları çocuklara yetişmelerinde, bağımsızlık kazanmalarında ve sağlıklı ve başarılı bir genç olmalarında etkili olan yıllardır.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında talim ve terbiyesine bakışını ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın.
İnsan sağlam işlere sahip olmayı ve ağzının da hoş kokmasını ister. Ağzın kötü kokusu etrafımızdaki insanların bizden uzaklaşmasına yol açtığı gibi kendimizi de rahatsız eder. Bu yüzden ağız ve dişlerin bakımı büyük önem arz eder. Allah Resulü misvak kullandıktan sonra kılınan iki rekat namazın Allah katında misvaksız kılınan 70 rekat namazdan daha makbul olduğunu belirterek şöyle buyurur. Kim günde bir kez misvak kullanırsa Allah ondan hoşnut olur ve cennet ona aittir. Ve kim günde iki kez misvak kullanırsa peygamberlerin yolunu izlemiştir. İmam Sadık aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Misvak kullanmanın 12 özelliği ve faydası vardır. Misvak kullanmak Resulullah'ın sünnetidir. Ağzı temizler, gözleri aydınlatır, Allah'ı hoşnut eder, dişleri beyazlatır, dişlerin çürüklerini bertaraf eder, diş etini güçlendirir ve iştah açıcıdır, balgamı atar, hafızayı takviye eder, iyilikleri ve güzellikleri ikiye katlar ve melekler hoşnut olur. Her inançta haftanın belli bir günü tatildir ve o gün genellikle özel ibadetlere ve temizlik yapmaya ayrılır. İslam dininde cuma günü iyi bir gün olarak belirlenmiş ve Müslümanlardan o gün en iyi elbiselerini giymeleri ve cuma namazı ibadetine katılmadan önce tam temizlik yapmaları istenmiştir. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur. Cuma günü kendinizi bezeyin, gusül yapın ve hoş koku sürün, saçlarınızı tarayın ve en temiz elbiselerinizi giyin. Zira Allah-u Teala bugün de hasenatı birkaç kat artırmak için insanları gözetler. Allah Resulü'nün buyurduğu üzere kim cuma günü tırnağını keser, bıyığını kısaltır ve misvak kullanır ve cuma namazına gitmeden önce gusül yaparsa 70 bin melek ona eşlik eder ve mağfiret talebinde ve şefaatte bulunur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.